Ayırım 17. Sayfa 185. Paul Harrington o akşam geç saatlere kadar bankada kaldı. Saat 8.30'a doğru bankadan çıkarken özel sekreteri Kim Winter'dan başka kimse kalmamıştı. Miss Winter 50 yaşları civarında, tombul, evde kalmış, güler yüzlü bir kadındı. Bunca yıldır mesaisini bir gün aksatmamış bir tipti. İşinde ciddi, titiz ve disiplinli bir kadındı. Tek kusuru kalbine gömdüğü patronuna olan aşkıydı. Harrington odasından çıkarken o da yerinden fırladı. Yaşlı adam şaşkın bir ifadeyle "Siz hala gitmemiş miydiniz Miss Winter?" diye sordu. Kadın mahcup bir ifadeyle "Siz gitmeden nasıl çıkabilirim efendim?" diye mırıldandı. Onun mükemmel bir sekreter olduğunu bilirdi Harrington. Fakat kadınla hiç ilgilenmeyerek "İyi geceler!" diyerek yürüyüp çıktı. Kim Winter bir süre patronunun arkasından baktı. Onu hiç bu kadar dalgın ve düşünceli görmemişti şimdiye kadar. Bir derdi olmalı diye düşündü, içi burkuldu. Sonra büronun ışıklarını söndürüp arkasından yetişmeye çalıştı. Elinden gelse onun sıkıntısını paylaşmak isterdi fakat bunun imkanı yoktu ne yazık ki. Bordo halıların üzerinde koşarak ona yetişmeye çalıştı. Ama koridora vardığında o kata çıkan özel asansörün çoktan en alt kata inmiş olduğunu gördü. Omuzlarını silkti. Belki sevgili Paul yarın işe neşeli döner diye düşündü. Dışarıda serin ve yağışlı bir hava vardı. Kim Winter metroya doğru yürüdü. 20 metre kadar ilerlemişti ki bankanın zemin katındaki otoparktan çıkan Harrington'ın siyah Mercedes'ini fark etti. Önce her şey normal gibi gözüktü gözüne. Sonra şoför mahallinde Paul'u görünce irkildi. Harrington asla araba sürmezdi. Daimi şoförü Alf yoktu. Halbuki 10 dakika kadar önce şoför ofiste telefon etmiş ve kendisine beyefendinin ne zaman bürodan çıkacağını sormuştu. Alf'le bizzat kendisi konuşmasa şoförün bir mazereti olduğunu düşünebilirdi. Bu durumu yadırgadı. Acaba Harrington neden şoförünü başından salmıştı? İçine bir kurt düştü. Neyse, yarın bizzat Alf'e sorarım diyerek yakalarını kaldırdı, hızlı adımlarla yoluna devam etti. Paul Harrington, arabasını doğru Whitehall Court'taki Royal House Guards Oteli'ne sürdü. 19. yüzyıla ait bu büyük otel, parlamento binalarından pek uzakta değildi ve nehre bakıyordu. Mercedes'ini park ederek lobiye girdi. Lobi, saksılar içinde palmiyeler, avizeler ve alçı işleriyle süslenmişti. Etrafa bakındı, tanıdık bir simayla karşılaşmak istemiyordu. Otelin rahatlık ön plana alınarak döşenmiş olan ortak mekanları arasında yeşil derinin hakim olduğu Granby's Restaurant adlı salona geçti. Aslında burası tanınmış siyasi simaların uğrak yeriydi. Ne var ki bu kişiler daha ziyade öğle yemeğine gelirlerdi. Neyse ki tanıdık birini görmemişti. Biraz rahatlayarak boş masalardan birine oturdu. Ona kalsa Rus mafyasının kara para aklama organizasyonunun Londra temsilcisi olan Leonid Voloshin ile asla burada buluşmak istemezdi. Fakat randevu mahallini bu kez Rus tayin etmişti. Az sonra Leonid Voloshin masasına geldi. Başıyla soğuk bir selam verdi ve tek kelime söylemeden oturdu. Rus, 40 yaşlarında soğuk ve sevimsiz bir adamdı. Yemek siparişlerini alan garson uzaklaşınca Leonid buz gibi bir sesle konuştu. "Bizi tam bir hayal kırıklığına uğrattınız Mrs. Harrington." Kötü haberler de bugün hep üst üste geliyordu. Paul yutkundu. Çerçevesiz gözlüğünün altından adama baktı. Rus onu bir düşman gibi süzüyordu. "Unutmayın, İsviçre bankaları yerine sizinkini sırf bize daha iyi hizmet etmeniz için seçtik. Oysa kulağımıza bir takım endişe verici dedikodular geliyor." Paul bozuntuya vermeden, "Anlayamadım, ne dedikodusu?" dedi. "Fransa ve İtalya'da çıkan bazı gazeteler bankanızda Rus mafyasının kara para akladığına dair haberler veriyor. Bunun ne anlama geleceğine ait bir fikriniz var mı?" "Ben böyle bir şey duymadım." "Ama biz duyduk." Harrington yerinde kasıldı. "Daha da kötüsü, Londra'da bir muhbir varmış. Olayı bakanlığa aksettirmiş ve MI6'in duruma el koyacağı rivayetleri dolaşıyor." "Bu imkansız. Bunu da nereden işittiniz?" "Haber alma kaynaklarımız çok güvenlidir Mr. Harrington. Bu muhbir derhal susturulmalı. Yoksa pek çok kişinin başı ağrır." Paul'ün dudaklarına götürdüğü şarap kadehi havada kaldı. Ne yani, beni tehdit mi ediyorsunuz? Artık değerlendirmesi sizden. Biz mesajımızı size ilettik. Kimmiş bu muhbir? Rus soğuk bir şekilde sırıttı. Sizin daha iyi bileceğinizi düşünüyorum dedi. Ha, aklıma gelmişken size son bir tavsiyem daha olacak. Sakın bankadaki hisselerinizi HSBC bankasına devretmeye kalkmayın. Sanmayın ki bu hisse devriyle sorumluluktan kurtulabilirsiniz. Mafya nerede ve ne şekilde olursa olsun uğradığı zararın intikamını alır. Harrington alt dudağını ısırdı, sonra hiddetle söylendi. Ben de Rusya'da 200 milyon dolar kaybettim. Bu sizin beceriksizliğinizdi. Bizi sorumlu tutamazsınız. Bu size ilk ve son uyarımız. Leonid Voloshin birden ayağa kalktı. Sipariş edilen yemekleri beklemeden yürüyüp gitti. Paul Harrington birden çökmüştü. Bakanlığa yapılan ihbarın bizzat kendisinden çıktığını, Rusların bildiğini anlamıştı artık. Her şeyi biliyorlardı. 2. Moskova. Sinan hayretle Tatyana'yı süzüyordu. Doğrusu hala olup bitenlerden pek bir şey anladığı yoktu. Onun saf ve temiz dünyasında böyle şiddetin ve korkunun yeri hiç olmamıştı. Yeniden Tatyana'nın evine dönmüşlerdi. Genç kadın buzla kompres uyguluyordu boynuna. Sinan aynaya bakıp boynunun halini görememişti ama hafif bir şişlik ve acı duyuyordu henüz. Sesi de normale dönmemişti. Bu sana iyi gelir diye mırıldandı Tatyana. Sabaha bir şeyin kalmaz. Genç adam yanı başında tecrübeli bir hemşire gibi boynuyla uğraşan kadına baktı, ne diyeceğini bilemiyordu. Teşekkür ederim dedi sonunda, hayatımı kurtardın, az daha ölüyordum. Merak etme, sana hiçbir şey olmayacak. Sinan zoraki gülümsemeye çalıştı. Bundan pek emin değilim artık. Emin olabilirsin, zira seni biz koruyacağız. Siz mi? Tatyana buz torbasını Sinan'ın eline tutuşturarak yanına oturdu. Evet biz. Artık senin kimliğin konusunda kuşkumuz kalmadı. Sinan gayri ihtiyari doktorun yüzüne bakarak siz de kimsiniz diye sordu. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Bunlara karışmasan çok daha iyi olur. Karışmak mı? Şaka mı yapıyorsun? Gırtlağıma kadar bulaştım bu işe. Son anda yetişmeseydin öldürüyorlardı beni. Üstüne üstlük bu işi yaptıranın baban olduğunu da söyledin. Tatyana içini çekti. Ne yazık ki bu doğru. Ama neden? Ben babanın adını bile işitmedim hayatımda. Beni niçin öldürmek istemiş olabilir ki? Hala anlamadın mı? O gizli evrakı sana verdiğimi sanıyor. Beyninde o kadar soru vardı ki Sinan'ın sorularına nereden başlayacağını şaşırdı. Baban ne iş yapar? Diye sordu. Tatyana küçümser gibi gülümsedi. Resmi görevi Duma'da saygın bir milletvekilidir. Ama asıl işi en güçlü Rus mafyasının lideri oluşudur. Rusya'nın perde arkasında görünmeyen en nüfuzlu adamıdır diyebilirim. Sinan anlamış gibi başını salladı. Yanılmıyorsam ondan nefret ediyorsun, doğru mu? Çok doğru. Herhalde evlilik dışı bir çocuk olduğun için. Hı. Adı nedir babanın? Söylemiştim sana. Bir daha söyle lütfen. Beni öldürmek isteyen adamın adını beynime kazımak istiyorum. Vasili Yelisev. Sinan kadının güzel yüzüne baktı. Ama aynı soyadını taşıyorsunuz. Demek ki senin nüfusuna geçirmiş. Lanet olsun, keşke geçirmeseydi. Onun adını taşımaktansa bir kimsesizler yurdunda tam piç olarak büyümeyi tercih ederdim. Sinan yutkundu yine. Bir aile dramıyla karşı karşıyaydı. Tatyana'nın içindeki yıllanmış nefreti tam olarak anlamakta zorluk çekiyordu. Belki de bu nefreti körükleyen başka nedenler de olabilirdi. Konuyu daha fazla deşmeye hakkı yokmuş gibi geldi. Beni bir daha öldürmeye teşebbüs etmeyeceğine emin misin? Kesinlikle edecektir. Bu onun için ölüm kalım meselesi. Sinan iliklerine kadar titredi ve saf saf sordu. Ne yapacağız peki? Rusya'yı terk edene kadar seni koruyacağız. Sinan'ın aklı iyice karışmıştı. Beyninde oluşan soruları hala bir hizaya sokamıyordu. Bir dakika dedi. Şayet İstanbul'da bana o teklifi yapanlar MİT ajanı değillerse kimdiler? Beni niye böyle bir tezgaha alet ettiler? Tatyana bir süre bakışlarını Sinan'a çevirerek sessiz kaldı. Bilmediğin çok şey var. O adamlar muhtemelen Rus mafyasının İstanbul'daki bir kolu. İşlerini yürüttükleri her yerde adamları vardır. Sinan hemen müdahale etti. Ama ben o adamların Türk olduğuna eminim, kesinlikle Rus değildiler. Tatyana gülümsedi yeniden. Çok safsın diye fısıldadı. Rus mafyasının çalıştığı her ülkede yerel yardımcıları vardır. Babamın organizasyonu şu anda dünyadaki en gelişmiş karanlık teşkilatlardan biri, belki de en güçlüsü. Seninle konuşanların Türk olması çok doğal. Ama niye beni seçtiler? Bu da gayet açık. Neresi açık kuzum? Hala bir şey anlamış değilim. Tatiana yine bir an duraladı. Sen mükemmel bir kurye olabilirdin. Hiç kimsenin dikkatini çekmeyecek, saf ve temiz bir bilim adamı. Bana niye güvensinler ki? Ya teklifi reddetseydim? Tabii bu da bir ihtimaldi ama reddetmeyeceğine emindiler. Neden? Çünkü sizler genelde milli his ve heyecanları fazla bir ülkenin insanlarısınız. Nitekim bu görevi fazla tereddüt etmeden kabul ettin, değil mi? Sinan bir an düşündü ve sonra başını salladı. Doğru, hemen kabul ettim. Şimdi gelelim sorunun asıl can alıcı noktasına. Şu sıralar Rus mafyasının İngiltere'deki bir bankayla başı dertte. Önemli bir evrakın Londra'ya erişmesi lazım. Sen bu iş için biçilmiş bir kaftandın. Hala anlamıyorum. Bu belgeyi Londra'ya yollamanın başka bir yolu yok muydu yani? Neden bir yabancıyı seçtiler? Başka bir vasıtayla yollayamazlar mıydı? Çok tehlikeli olurdu. Evrakın posta veya başka yollarla gönderilmesi sakıncalıydı. Ayrıca da mutlaka elden ulaştırılması gerekiyordu. İşe İngiliz gizli servisi de bulaştı. Dönen dolapları onlara biz de bildirdik. Sinan hayretle kıza baktı. İkide bir biz deyip duruyorsun Tatiana. Söylesene Allah aşkına, siz de kimsiniz? Anlamadın mı hala? Ben bir FSB ajanıyım. Sinan az kalsın elindeki kompres torbasını düşürüyordu. Tatiana onu oteline kadar bırakmıştı. İçeriye girmemiş fakat Federal Güvenlik Servisi tarafından korunacağını garanti etmişti. Sinan hala şaşkınlığını üzerinden atamadan odasına çıktı. Berbat bir haldeydi. Soyundu ve duşa girdi. Moskova'da 2 günü daha kalmıştı ve sempozyumdaki görüşmesini de yarın yapacaktı. Konuşma metnini bir daha gözden geçirmesi ve notlarına bakması gerekiyordu ama öylesine yoğun saatler geçirmişti ki bunlara ayıracak vakti hiç olmamıştı. Sıcak su biraz iyi geldi yorgun vücuduna. Uzun süre duşun altında kaldı. Sonra havluya sarılıp kurulanırken birden irkildi ve yeniden dehşete kapıldı. Tüm bu işlerde bir yanlışlık vardı. Tatiana'nın anlattıkları ile olayların uyuşmadığını çok geç anlamıştı. Ben gerçek bir gerizekalıyım diye homurdandı. Nasıl da oyununa gelmişti Tatiana'nın? Şayet onu Rus mafyası kullanıyorsa niye öldürmeye kalkışsanlardı ki? Nasıl olsa olaylardan haberi yoktu ve çirkin emellerine saf saf alet oluyordu. Öldürmeye kalkışmaları için bir sebep mi vardı ortada? Asıl yalan söyleyen Tatiana diye düşündü. Herhalde FSB ajanı olduğu da palavraydı. Kadın gerçeği asla öğrenemeyeceğini bal gibi biliyordu. Sonra yeniden aklı karıştı. Şayet kadın yalan söylüyorsa son anda boğulmaktan neden kurtarmıştı kendisini? Hem de bir cinayet işleyerek. Yoksa o sahne evvelden tasarlanmış bir mizansen miydi, olamaz mıydı yani? Sinan düşündükçe bunun da yalan olamayacağı kanısına vardı. O dev yaratık kendisini gerçekten boğuyordu, ölmesine ramak kalmıştı. Plan gereği olsa bu kadar şiddetli davranmazdı. Banyonun buğulanan aynasını silerek boğazına baktı. Parmak izleri daha şimdiden morarmaya başlamıştı. Ayrıca adamın kafasından fışkıran kanlara ne demeliydi? Karların üzerine hemen yanı başına kurşunu yiyince kütük gibi devrilip kalmıştı o dev. Mizansen olamazdı. Peki ama Tatiana bir saldırıya uğrayacağını nasıl haber almıştı da birden yardıma yetişmişti? Bunu nasıl açıklayabilirdi? Kendi kendine sersem diye homurdandı yeniden. Şaşkınlıktan bunların hiçbirini sormamıştı kadına. Beyninde biriken sorular kafasını daha da karıştırmaktan öteye gidememişti. Ama kesin olan bu işte hala anlamadığı bir şeylerin olduğuydu. Ayırımın sonu. Sayfa 194.